Ayrım 11.
Tövbekâr pişmanlık ile her zaman yeniden kazanılabilen Luterci Gratia Amicibilis, burada bize asketik protestanlığın ürünü olarak önemli olana, yani ahlaki yaşamın bir bütün olarak düzenli ussal düzenlemesine karşı kendi içinde hiçbir biçimde bir güdü taşımadı. Luterci dini bütünlük güdüsel eylemin doğal canlılığını ve yalın duygu yaşamını olduğu gibi bıraktı. Kalvinizmin kasvetli öğretisinin içerdiği sürekli bir öz denetim güdüsü ve bununla bütünüyle insanın kendi yaşamını bir plana göre düzenlemesi onda yoktu. Luther gibi dini bir dahi, özgür dünyaya açılmışlık havası içinde rahat ve gücü yettiğince de status naturalis'e düşme tehlikesi olmadan yaşadı. Luterciliğin en yüksek tiplerini süslemiş olan dinselliğin o yalın, ince ve garip bir biçimde duygu dolu biçimi, yasalardan bağımsız ahlaklılıkları gibi gerçek brütenizmin temelinde bazen ama daha sıkça da örneğin Hooker, Shillingsworth ve bunun gibi yumuşak Anglikanizmde kendi koşutlarını buldu. Fakat Luterci sıradan insan içinde, nitelikli olanlar içinde, hiçbir şey teklerin itirafları ya da vaizlerin etkisi sürdükçe status naturalisten yalnızca geçici olarak yükseltmiş olması kadar kesin değildi. Reform prensliklerini malikanelerinin ahlak ölçütleriyle genellikle içkiye ve kabalığa gömülmüş Lutercilerin arasındaki farkın çağdaşlarına çok çarpıcı geldiği bilinir. Aynı şekilde baptizmin asketik hareketi karşısında Luterciliğin yalın inanç ayinlerine dayanan tinselliğin çaresizliği de bilinir. Almanlarda rahatlık, iyi huyluluk ve doğallık olarak gözlenen nitelikler ile Anglo-Amerikan yaşam havası içinde status naturalis'in doğallığının temelden zedelenmesinin etkileri, insanların yüzlerinde bile birbirine tamamen zıttır ve çok belirgin olan eylem farkları, Lutercilikte Kalvinizm'den farklı olarak yaşamın asketizmden daha az etkilenmiş olmasından gelir. Doğal dünya çocuklarının asketiklere karşı duydukları sevgisizlik o duygularla dile gelir. Lutercilikte kutsallık öğretisinin sonucu olarak yaşam biçiminde düzenliliğe yol açan ve yaşamı metodik ussallığa zorlayan psikolojik güdü eksiktir. Dinselliğin asketik özelliğini şartlandıran bu güdü, yakında göreceğimiz gibi kendi içinde şüphesiz farklı biçimlerdeki dini güdülerce yaratılanabilirdi. Kalvinizmin ilahi takdir öğretisi farklı olanaklardan yalnızca biriydi. Fakat yine de onun yalnızca kendi türü içinde kendine özgü bir tutarlılığı olmadığına kendimizi ikna ettik. Yalın bir biçimde asketiklerin dini güdüsünün bakış açısından bakıldığında, Kalvinist olmayan asketik hareketler Kalvinizmin iç tutarlılığının yumuşaması olarak görülürler. Fakat gerçek tarihi gelişim için durum şöyledir. Her zaman olmasa da genellikle asketizmin reform geçirmiş biçimi öbür asketik hareketler tarafından ya taklit edilmiştir ya da onunkinden farklı olarak kendi temel ilkelerinin kurulmasında onunla karşılaştırılmışlar ve ondan yararlanmışlardır. Nerede farklı inanç temellendirmesine karşın aynı asketik sonuca rastlandıysa bunların kilise anayasasının kurallı sonuçları olduğu görülmüştür. Bundan başka bir bağlamda söz edilecek. Tarihi olarak ilahi takdir düşüncesi pietizm olarak adlandırılan asketik eğiliminde çıkış noktası olmuştur. Bu hareket Reform Kilisesi'nin sınırları içinde kaldığı için pietist ve pietist olmayan Kalvinizm arasındaki belirli bir sınır çizmek neredeyse olanaksızdır. Püritenizmin belli başlı temsilcilerinin neredeyse çoğu pietistler arasında sayılır ve ilahi takdir ile ispat düşüncesi arasındaki ilişkiyi yukarıda ele alındığı gibi Calvin'in özgün pietist öğretisinin daha ileri aşaması olan öznel certitudo salutis'in kazanılması temel ilgisiyle yorumlamak geçerli bir anlayıştır. Reform topluluğu için asketik canlanmanın doğuşu, özellikle Hollanda'da çok düzenli bir biçimde geçici olarak unutulmuş ya da zayıflamış olan ilahi takdir öğretisinin yeniden canlanışı ile bağlantılıdır. Bu yüzden de İngiltere için pietizm kavramını kullanmaya hiç gerek yoktur. Fakat kıta Avrupa'sında Hollanda ve aşağı Ren, Reform Kilisesi'nin Pietizmi de en azından Reform Asketizminin Bailey'nin dinselliği gibi can alıcı noktasıydı. Praxis Pietatis üzerindeki eleştirel vurgu o kadar güçlüydü ki dogmatik doğruluk inancı arka plana atılmıştı. Hatta varlığıyla yokluğu birdi. İlahi takdire ulaşmış olanlar başka günahlarda olduğu gibi dogmatik hatalarla da karşı karşıya kalabilirler ve deneyimler gösteriyor ki teolojik okullarda eğitim görmemiş Hristiyanlar en açık biçimde inancın ürünlerini verirken öte yandan yalın teolojik bilgi eylem yoluyla inancın ispatını garanti edemez. 21 dipnot. Bu tutumun pietizmin hoşgörü düşüncesinin ana taşıyıcılarından biri haline gelmesini olanaklı kıldığı söylenebilir. Eğer aydınlanmanın hümanist tarafsızlığını bir tarafa bırakırsak, kendi içinde hiçbir önemli pratik etkisi olmamıştır. Batıdaki şu dört ana kaynaktan doğmuştur. 1. Yalın siyasal çıkarlar. 2. Merkantalizm. 3. Kalvinist dini bütünlüğün radikal kanadı. İlahi takdir öğretisi devletin dini hoşgörüsüzlükle ele almasını temelde olanaksız kılıyordu. Bu yolla tek bir ruh kurtarılamazdı. Yalnızca Tanrı'nın şanı düşüncesi batıl inançları bastırabilmek için kilisenin ondan yardım istemesine fırsat verdi. Böylece siyasal gücü elinde bulunduranların dini topluluğun işlerine karışmaları hoş karşılanmamaya başlandı. Reform Pietizmi, Ortodoks öğretisinin önemini azaltarak bu eğilimi pozitif dini temeller üzerinde güçlendirdi. 4. Baptist tarikatlar ortaya ilk çıktıklarından beri çok güçlü ve sürekli bir tutum içinde ancak bizzat kişisel olarak yeniden doğmuş olanların kilise topluluğuna katılabileceği ilkesini kabul etmişlerdi. Ve böylece kilisenin kurum özelliğini ve dünyevi güç ile birleşmesini reddetmişlerdir. Burada da koşulsuz hoşgörünün savunusu pozitif dini nedenlere bağlıdır. Seçilme hiçbir biçimde teolojik bilgi ile ispatlanamaz. Böylece pietizmin teolojik kilisesine karşı güvensizliği başlar. 22 dipnot. Aristoteles'e klasik felsefeye karşı duyulan pietist güvensizlik Calvin'de ortaya çıkmıştı. İlk dönemlerde Luther'de de bu güvensizlik daha az değildi ama daha sonraları hümanist etkiyle değişmiştir. Bu onun özelliğidir ama Praxis Pietatis'in taraftarlarını dünyadan koparıp gizli ayinlerde toplayabilmek için resmi olarak oraya bağlı kalmıştır. Azizlerin görünmez kiliselerini bu dünyada görünür kılmak ve bu toplulukta gizlenerek dünyanın etkilerinden uzaklaşıp gitmiş olarak, bireylerin Tanrı'nın istemesine göre düzenlenmiş bir yaşam sürmesini ve bu yolla kendi yeniden doğuşlarını, günlük yaşam biçimlerinin dış belirtileriyle de emin kılmak istiyorlardı. Hakiki dönmüşlerin ekslesyası bu bütün özgün pietistler için geçerliydi. Artan asketizm içinde birliği Tanrı ile onun mutluluğu içinde bu dünyada tatmak, denemek isterdi. Bu sonuncu eğilimin Luterci Unio Mystica ile yakından ilişkili bir yanı vardı. Ve çoğu zaman ortalama reform Hristiyanlığı için doğal olarak uygun olmayacak derecede dinin duygu yanını daha güçlü vurgulardı. Bizim bakış açımız söz konusu olduğunda bu, Reform Kilisesi temeli üzerinde kurulu pietizmin sözü edilecek en önemli özelliğiydi. Çünkü Kalvinist dini bütünlüğe doğuştan tümüyle yabancı olan, öte yandan Orta Çağ dinselliğinin bazı biçimleriyle yakından ilişkili olan duygu ögesi, pratik dinselliği öte dünya geleceğini güven altına almak için verilen asketik savaşım yerine, mutluluktan bu dünyada zevk alma yoluna yöneltti. Ve duygu öylesine yoğundu ki dinsellik doğrudan doğruya histerik bir karakter aldı ve sayısız örneklerden bilindiği gibi bunun sonucu olarak ortaya çıkan nöropatik temelli dini kendinden geçişlerin, yarı bilinçli durumlarının, sinirli yorgunluk devreleri Tanrı tarafından Tanrı'dan uzaklaşma olarak görüldü. Bunun etkisi, Püritenizm'deki insanların ölçülü ve katı bir eğitim altına girmesiyle elde edilenin tam tersiydi. Kalvinistin ussal kişiliğini duygulara karşı koruyan yasakların zayıflaması. Aynı şekilde yaratılmışların atılmışlığı ile ilgili Calvinist düşüncenin duygusal olarak alındığında, örneğin kendini solucan gibi hissetme olarak bilinen biçimde, iş yaşamında iş gücünü yok etmeye yol açması olanaklıdır. Ve eğer Calvinist ussal dinselliğin önde gelen eğilimlerinin tersine ilahi takdir düşüncesi ruh hali ve duygu açısından benimsenme nesnesi olsaydı, bu da kaderciliğe yol açabilirdi. Ve nihayet kutsal kişileri dünyadan koparma güdüsü güçlü bir duygu artışı ile piyetizmin her zaman Reform Kilisesi içinde de ortaya koyduğu gibi yarı komünist karaktere sahip bir çeşit manastır örgütüne yol açabilirdi. Fakat duygusallığın vurgulanması ile belirlenen bu uç etki ortaya çıkmadıkça reform piyetizmi dünyevi iş yaşamı içinde kendi mutluluğunu güvence altına almaya uğraştıkça piyetist temel yasasının pratik etkisi önde gelen piyetistlerin ikinci derece Hristiyanın yalın dünyevi saygınlığı ile karşılaştırıldığında meslek içinde yaşam biçiminin daha güçlü bir asketik denetlenmesi ve iş ahlakının dini açıdan daha güçlü bir kuruluşu. Bütün reform asketizminin gelişimi içinde kutsal kişilerin dini aristokrasisi ne kadar ciddiye alındıysa o kadar emin bir biçimde ortaya çıkmıştır. Ve böylece Hollanda'da olduğu gibi kilisenin içinde gönüllü gizli ayinler biçiminde örgütlenmiştir. Oysa İngiliz püritenizminde kilisenin yapısı içinde kısmen biçimsel etken ve edilgen Hristiyan farkına, kısmen de daha önce söze edilmişti, tarikatların oluşmasına yol açmıştır. Spinner, Franke, Zinderdorf'un adlarıyla bağlantılı olan ve Luterci bir temele dayanan Alman piyetizminin gelişimi bizi ilahi takdir öğretisinden uzaklaştırır. Fakat hiçbir zaman onun en önemli noktasını oluşturan düşünce alanının sınırları dışına çıkılmaz. Bunun böyle olduğu, İngiliz ve Hollanda piyetizminin etkisiyle özellikle Spinner tarafından doğrulanmıştır ve örneğin Bailey'nin ilk ayinleri okununca bu gün ışığına çıkar. Bizim özel bakış açımız için piyetizmin anlamı şudur. Metodik olarak korunan ve denetlenen üzerinde etkili olmak, yani asketik yaşam biçiminin Calvinist olmayan dinselliğin alanını etkilemesi. Fakat Luterciliğin bu ussal asketizmi yabancı bir cisim olarak görmesi gerekirdi ve Alman piyetist öğretisinin tutarsızlığı ortaya çıkan zorlukların sonucuydu. Düzenli bir dinsel yaşam biçiminin dogmatik temellendirilmesi olarak Luterci düşünce, Spaniel'da Tanrı'nın şerefi göz önünde bulundurularak yüklenilen iyi işin özel reform niteliğiyle ve aynı şekilde yeniden doğmuşların göreli bir ölçüde Hristiyan mükemmelliğini elde etme olanaklarını hatırlatan düşünce ile birleşir. Fakat kuram tutarlı değildir. Mistiklerden güçlü bir biçimde etkilenen Spinner, oldukça belirsiz ama temelde Luterci bir tutumla Hristiyan yaşam biçiminin kendi piyetizmi içinde gerekli olan düzenlilik özelliğini temellendirmekten çok tarif etmeyi denemiştir. Certitudo Salutis'i kutsallaştırma eylemiyle elde etmemiş, ispat düşüncesi yerine Luther'in daha önce sözü edilen inanç ile olan bağlantısını seçmiştir. Fakat tekrar tekrar piyetizmdeki ussal asketik öge, duygusal yönüne ağır bastıkça bizim bakış açımız için önemli olan tasarımlar yerlerini aldı. Bunlar 1. Kişisel kutsallığın metodik gelişiminin yasa açısından hep daha yüksek güçlülük ve mükemmelliğe erişmenin kutsanmışlık durumunun işareti olması. Ve 2. Tanrı'nın inayetinin mükemmel olanları etkilemesi. Yani Tanrı'nın sabırla ve metodik düşünceyle bekleyenlere kendi işaretini vereceği, A.H. Franke içinde iş uğraşısı kendi başına asketik bir araçtı. Tanrı'nın seçilmişlerini işlerindeki başarılarına göre kutsadığı görüşü püritenlerde göreceğimiz gibi onda da o kadar kesindi. Ve piyetizm, ikili buyruğun yerine geçmek üzere temelde aynı ama daha yumuşak ve Tanrı'nın özel inayeti üzerine kurulu yeniden doğmuşlar aristokrasisine dayanan, yukarıda Calvinizm için işaret edilen bütün psikolojik sonuçlarla birlikte tasarımlar yarattı. Bunların arasında örneğin, karşıtları tarafından haksızca piyetizme atfedilen ve Terminizm adıyla bilinen öğreti vardır. İnayetin bütün insanlara sunulduğunu, ancak herkes için ya yaşamının çok belirli bir anında yalnız bir kez ya da herhangi bir zamanda son kez olarak sunulduğunu varsayar. Bu anı kaçıran evrensel inayetin yardımını bir daha elde edemez. Kalvinist öğretideki Tanrı'nın ihmaline uğrayanlar ile aynı durumdadır. Örneğin Franke'nin kendi kişisel deneyimlerinden çıkardığı ve Pietizm'de çok yaygın olan rahatlıkla önde gelen denilebilir ve inayete özel bir kezlik ve kendine özgü görünümler altında, yani bir önceki pişmanlıktan sonra erişilebileceği kabulü sonuçta bu kurama oldukça yakındır. Pietizmin bakış açısına göre herkes bu yaşantıya sahip olamayacağı için Pietizmin asketik metodu kullanmaya yol açan önerisine rağmen bunu beceremeyenler, yeniden doğmuşların gözünde bir çeşit edilgen Hristiyan olarak kaldılar. Öte yandan pişmanlığı ortaya çıkaran bir yöntemin yaratılması ile tanrısal inayete erişme, sonuçta insani eylemin ussal bir nesnesi haline geldi. Pietistlerin hepsi tarafından olmamakla birlikte, örneğin Franke gibi, birçoğu tarafından paylaşılan ve özellikle Spinner'da sık sık yinelenen soruların gösterdiği gibi, Pietist ruhbanların Lutercilikte de ilişkilerinin zayıflamasına neden olan özel itirafa karşı olmaları, bu inayet aristokrasisinden doğdu. Kutsal işlerde pişmanlık yoluyla erişilen inayetin görülür etkisi, mutlakiyetin ortaya çıkmasında zorunlu bir ölçüt oluşturdu ve yalın contritio ile yetinmesine izin vermek olanaksızlaştı. Zinterdorf'un özgün dini yargılamaları, Ortodoksluğun karşı saldırısıyla değişikliklere uğradıysa da hep araç tasarımına doğru yönelmiştir. Fakat bundan ayrı olarak bu dikkate değer dini ahlakçının düşünsel hareket noktası, Richlin adlandırdığı gibi bizim için en önemli olan noktalarda çok açık değildir. O kendisi, Paulusçu, Luterci Hristiyanlığın temsilcisi olarak yasaya bağlılığına işaret ederek Pietist Jacobenciliğe karşı olduğunu tekrarlamıştı. Fakat her zaman vurguladığı Luterciliğine rağmen izin verdiği ve desteklediği kardeşlik ve gerçekleştirdikleri daha 12 Ağustos 1729 tarihli Noter protokolünde Kalvinist kutsal kişiler aristokrasisine birçok açıdan uygun olan bir hareket noktasında duruyordu. 12 Kasım 1741'deki eski ahitin İsa'ya atfedilmesi tartışmaları benzer bir durumun sözlerle ifadesiydi. Kardeşliğin üç kolu içinde Kalvinistler ve Morovia kilisesine bağlı olanlar baştan beri iş ahlakının temel ilkelerine yönelmişlerdir. Zindendorf'ta çok pürüten bir biçimde John Wesley'e her zaman olmasa bile doğrulanmış olanın kendisi bilmese de başkalarının onun eylem biçiminden onun doğrulandığını öğrenebileceklerini söylemişti. Fakat öte yandan kardeşlik kilisesinin özel dinselliğinde duyduğu ögesi çok güçlü bir biçimde ön plana çıkmış ve özellikle Zinzendorf kişisel olarak püriten anlamda asketik kutsallaştırmaya doğrudan doğruya hep muhalefet etmeyi ve iş kutsallığını Luterciliğe doğru yöneltmeyi denemiştir. Gönüllü ayinlerin reddinin etkisiyle ve itirafın konmasıyla da dini ayinlere karşı Luterci bir bağımlılık gelişti. Sonra Zinzendorf'a özgü temel ilke ortaya çıktı. Dini duyguların çocuksuluğu sahiciliğinin işaretidir. Aynı şekilde örneğin kaderin Tanrı'nın isteğini açığa çıkarma aracı olarak kullanılması yaşam biçiminin ussallığına çok ters düşer genelde. Prensin etkisi sürdükçe Herrnhuter dinselliğindeki ussal olmayan duygulara yönelik öge Pietizmin başka alanlarından çok burada etkili olur. Svenberg'ün Idea Fidei Fratrum'unda ahlak ile günahların affının bağlantısı Luterciliğin tümünde olduğu gibi gevşektir. Zinzendorf'un metodik mükemmelliğe ulaşma çabasının reddi başka her yerde olduğu gibi burada da onun insanları ussal çalışma ile öte dünyada mutluluğa erişmeye teşvik yerine şimdi bile mutluluğu duygu olarak hissetmelerine izin verilmesi yollu temelde mutçu ideali ile uyum içindedir. Öte yandan başka kiliselerle karşılaştırıldığında kardeşliğin en önemli değerinin etkin bir Hristiyan yaşamında, misyonerliğinde ve onunla ilişkiye sokulan iş uğraşısında yattığı düşüncesi burada da canlı kalmıştır. 23 dipnot. Ama tam da bu sapma yüzünden tutarlı bir biçimde ahlaki olarak temellendirilememiştir. Zinzendorf, Luther'in mesleğin içerdiği Tanrı hizmeti kavramını mesleki sadakat için ölçü veren bakış açısı olarak görmesini reddeder. Buna ek olarak, yaşamın yararlılık bakış açısı altında pratik ussallaştırılması, Zinzendorf'un yaşam görüşünün de çok önemli bir parçasıdır. Bu sonuç, Pietizmin başka taraftarları için olduğu gibi, onun içinde bir yandan inanca zararlı olan felsefi kurgulara duyduğu hoşnutsuzluk ve buna bağlı olarak bilgiye olan sevgisinden, 24 dipnot. Protestan asketizminin matematik temellerle ussallaştırılmış deneyiciliğe karşı duyduğu belirgin sempati bilinir ama bu henüz burada tartışılamayacak. Bütün Püriten, Baptist ve Pietist Hristiyanlığın gözde bilimi fizik idi ve bunun yanında da benzer yöntemi kullanan diğer matematiksel doğa bilimcileriydi. Doğadaki tanrı yasalarının deneysel olarak ele alınmasıyla dünyanın anlamının bilgisine ulaşılabileceği umuluyordu. Çünkü tanrısal vahiyin kısmi yapısına bağlı olan kalvinist bir düşünceyi spekülatif kavramlarla açıklamak olanaklı olamaz. 17. yüzyıl deneyiciliği asketizm için tanrıyı doğada aramanın bir yoluydu. Deneycilik tanrıya götürürken felsefi spekülasyonlar uzaklaştırıyordu. Özellikle Aristoteles felsefesinin Hristiyanlığa en büyük zararı verdiği düşünülüyordu. Diğerlerinden özellikle de Platon'un hangisinin daha iyi olduğu savunuluyordu. Öte yandan mesleğe yönelik misyonerlerin keskin zekasından çıkmıştır. Kardeşlik, misyon genel merkezi olduğu gibi aynı zamanda bir iş örgütüydü de ve üyelerini yaşam içinde her yerde önce ödevlerini sorarak ve onları bu aklı başındalığı göz önüne alarak düzenli bir biçimde dünyevi asketizm yoluna soktu. Havarinin misyoner yaşam örneğinden kalkarak ilahi takdir yoluyla Tanrı tarafından seçilen gençlerce havarilerin mülksüzlüğünün karizmasının yüceltilmesi başka bir engel oluşturuyordu. Bu aynı zamanda Consilia Evangelica'nın kısmi bir yeniden canlanışıydı. Kalvinist ahlaka benzer ussal iş ahlakının yaratılması her zaman geri kalmıştır. Oysa Baptist hareketin değişimi örneğinin gösterdiği gibi olanaksız değildir. Tersine iş düşüncesiyle yalnızca meslek uğruna öznel olarak güçlü bir biçimde desteklenmiştir. Alman pietizmini burada bizim için araştırma konusu olan bakış açısı altında ele alırsak, asketizmin dini temellendirilmesinde bir gevşeklik ve belirsizlik olduğunu belirtmeliyiz. Kalvinizmin demir gibi güçlü tutarlılığı karşısında önemli ölçüde gerilemiş olan asketizm, kısmen Luterci etki tarafından, kısmen de kendi dinselliğinin duygu yönü tarafından belirlenmiştir.